Havuzbaşı, Son Kuşlar.
Ayrım 3.
Çocuk, baba affet, ölmüş anam ağacı. Çocuk da babası da bir kenarda gözlerini açmış, onlara bakan bir başka adam da ölmüş ananın çocuğunun yanında yerine telaşsız bakıyorlar. Görüyorlar bu üç kişi de, o garip fosfordan, böcekten, kardan ve kıştan, balık pulundan, mermerden ve buzdan, sıcaktan ve soğuktan kadını. Ama baba adam, bir silkinişte bu yalancı yokluğu var gibi bir şiddetle kafasından iter itmez, kadın yoktu ki kaybolsun. Ama çocuk, affedilmek için yanında yarattığı ve babasına, babasının yanındaki şahide tutup gösterdiği kadının, kendi kendisi de görüp de inanmadığı kadının, bir hamlede üstünden atlayıveriyor. Çocukla babası arasında şahit daha fazla duramıyor. Kadının arkasına düşüyor, aşktan kudurmuş gibi, bir gülüşle gidiyor. Kalıyorlar baba oğul yalnız. Baba, şimdi bir takım ecza şişelerinin küçüklü büyüklü sıra sıra yanı başına dizildikleri ve ağızlarını açıp bekleştikleri zamanla ötekisini bir kurt yüzünden bozulmaya başlayan zaman parçasını birbirine karıştırıp hatırlıyor. Çocuğun burnuna yıldızlardan, çamurdan, tohumdan, albümin ve asit parçalarından bir taze ve belirsiz balık kokusuna, çok uzaklardan alınmış bir tenis kokusuna benzeyen bir koku geliyor. Bu sefer yeşile çalan bir yüz, sarı eller, kırmızı tüylerle bir şeytan gibi dünyanın üstüne güneş kapanıyor. ''Baba, baba!'' diye sesleniyor çocuk. Ses alamayınca çekiliyor bir kayanın arkasına, baba ancak bir çalılığa yüzü koyun uzanabilecek vakit buluyor. Sessiz, mavi, durgun bir gecenin ortasında bir silah patlıyor. Sabaha kadar çalılıklardan ve kayalardan silah sesleri geliyor. Ben evlenmedim. Tabii çocuğum da olmadı. Ama varsa olabilir ha. Benim kurdum bir ölmeyecek yerde saklanıp beklemiş ve bir beyaz kadının içinde büyümüştür. O kadını hayal meyal görüyorum. Ben o zamanlar İstanbul Lisesi'nde talebeydim. Gülhane Parkı'nda tanışmıştık. Zor başlamıştı sevgimiz. Ama sonra onun tarafından gelen, gitgide büyüyen ve benim sevgimi mini minicik eden bir aşkla bitmişti. Orada kuru çeşmedeki koruda ağaçların altına yatardım. Ben bir hayalet kadar zayıf, beyaz mavi gözlü, 16 yaşında lacivert elbiseli, charleston pantolonlu, papyon kravatlı, şık festi, nahif bir mektepli efendiydim. O yeşil gözlüydü. Çocuğumun yanında göründüğü gibi koyu siyah gözlü değildi. Siyahlar da giymezdi. Yanakları kırmızı kırmızıydı. Sarı kırmızı saçları vardı. Bir perşembe akşamı mektepten çıkmış eve dönüyordum. Birden iki sınıf daha büyük bir sınıftan bir çocuk yanıma yaklaştı. Bana bak dedi bana. Seni bir daha la görmeyeyim. Ah o kızın adı neydi? Neydi ya Rabbi? Tuh Allah kahretsin. Nasıl hatırlamam? Nasıl olur? Nasıl olur? Güldüm. Öteki çocuğun yüzü sapsarı oldu. Deli gibi etrafına bakındı. Kavga çıkaracak sandım. Görünürlerde kimse yoktu. Sana yalvarırım diye diz çöktü çamurun içine. Sen onu almazsın. Ben evleneceğim. Sen olmazsan bu iş çoktan olacaktı. Ben okumayacağım. Bizim dükkanımız var. Orada çalışacağım. Hem evleneceğiz. Yapma ne olur. Bak biliyorum. Yarın randevunuz var. Koruya gideceksiniz. Gitmeyiver. Ne olur. Ne kaybedersin? Sen zevkini sürdün. Bırak. Sen başkasında da bulursun. Ama gidersen bak. Dedi. Kaldı. Karışmam diye tehdit edemedi. Gözleri yaş içindeydi. Peki anam dedim. Peki. Vallahi gitmeyeceğim. Sözümü tuttum. Gitmedim. Belki de tehdit edemediği için korkmuştum. Hatırlayamıyorum. O zamanlar şimdiki gibi güzel insan yüzüne bile candan bakmaya korkanlardan değildim. 30 sene geçti aradan ama ben hep değil çok az 10 senede bir kere sabah uykusundan böyle uyanır, karımı, çocuğumu hep 16 yaşında görürüm, oğlumu görürüm. Karım ölmüştür. Çocuğumla silah silaha geliriz. Neden o benden af diler? Bilmem. Sonra neden bir kayanın arkasına çekilir ve ateş eder? Bilmem. Ama böyle sabahlarında kırlara çıkar, bir kadın ve bir çocukla akşamlara dek uğraşır dururum. Deniz, adanın kıyılarını yer durur. Uzaktan motor sesleri duyarım. Bir kır kahvesinin sandalyesinde yüzüm sapsarı, her gören "Sana ne oldu böyle yahu?" diye sorunca çileden çıkarak, kimseye görünmemeye çalışarak dolaşırım. Sonra 30 yaşlarında, 50 yaşlarında gözüken, efkafta tahsildarlık eden bir adamcağız görür gibi olurdum. Türbede tramvay bekliyor ve sabırsızlanıyordur. Kim görmüştü geçenlerde onu? Unuttum. Sana benzeyen bir adam gördük. Elinde yırtık bir evrak çantası vardı. Senin gibi bitkin, yorgundu. Suratından düşen bin parça oluyordu. Hatta bir aralık "Nereye böyle?" diyecek olduk. Baktık ki suratın bozuk, vazgeçtik. Yanımızdan geçerken "Müsaade buyurun" deyince adama dikkatli baktık. "Sen değilsin ama yine de sana benziyordu." "Ne tramvayında gördünüz?" dedim. "Edirne Kapı tramvayında," dediler. "Boş bulundum." "Odur muhakkak," dedim. "Kimdir?" diye sordular ama söylemedim. Sanki o olduğuna eminmişim gibi. "Hiç canım," dedim. "Ben de gördüm de o adamı. Evkafta tahsildarmış. Az daha ben bile ne arıyorsun buralarda diyecektim. Mehmet, oğlum." İyilik unutulmaz. Kasaba coğrafi vaziyeti yüzünden Lodos'u, Poyraz'ı pek az tutan bir limanda kurulmuştur. İki vilayetin, 7 kazanın, 30-40 nahiyenin, yüzlerce köyün iktisadi durumu bu limanın işlemesine bağlıdır. Kasaba deniz kenarına yığılmış, evleriyle dar sokaklardan ibarettir. Bir ana yolu doğruca gelir, limana dayanır. Bütün dükkanlar, manifaturacılar, bakkallar, berberler, kunduracılar bu ana yolun üzerindedir. Limana doğru iner gibidirler. Limanın tam karşısına büyük bir meydanlık vardır. Kasaba eski zamanlarında bakımsız, kaldırımsızdı. Meydanlarda çamurlar, sular birikirdi. Hele yüzlerce öküz arabasının yığıldığı liman meydanında geceleyin muhteşem bir opera havası eserdi. Türküler söylenir, masallar anlatılırdı. Büyük çam kütükleri, kambur meşeler alevlerini kara kara tahtalı evlerin sırtlarında gezdirirdi. Öküzlerin büyük, efsanevi gölgeleri 4-5 evin birden yüzünü kaplardı. Bir kuyruk darbesi Sarımsakzade'nin damının üstünden kayar, bir öküz başı Selahattin Ağa'nın alev kırmızısına boyanmış yeni tahtalı kırmızı evinin yüzünde geviş getirirdi. Kasaba eski zamanda geceleri bir masal havası içinde yüzerdi. O zamanlar sokak fenerleri daha yoktu. Yalnız şafak kahvesinin mavi lüksü titrer, parlar. O deminki pişmiş ayvı renkli, ballı, masalsı renklerin içinde bir çakal eriği gibi ekşi ekşi meydan çamuru ile yağmurun üstüne düşerdi. Ellerinde fenerle çarşaflı kadınlar misafirliğe gitmek için meydanlardan geçmezler, dal kaldırımlardan koşa koşa aralık sokaklara, aralık sokaklardan büyük bir kafiz çizerek meydanın sağ kıyısına ulaşabilirlerdi. Gece bu ışıkları, bu fenerleri, bu gölgeleri görüp de kendini masallara kaptırmayacak adam yoktur. Ama sabah olunca işler değişir. Bütün meşaleler, fenerler, alevler, kocaman kocaman dev ejderha hayaletleri sönüverir. Üstüne çiğ yatmış, sıtmalı arabacıların titredikleri, çılız, kadidi çıkmış, öküzlerin mahzun, iç ezici bir şekilde düşündükleri, adeta dönüş yolunu düşündükleri görülürdü. Vilayetin kara çamuru, kazanın kırmızısı, öteki kazanın sarısı, Dolaplı'nın kumu, Kaymaklı nahiyesinin kili gelir, bu küçük liman kazasının ortasına yığılırdı. Her mal buradan İstanbul'a gidecek, her mal İstanbul'dan buraya inecek. Burada limansız, istasyonsuz, yolsuz vilayetlere, kazalara dağılacaktı. Şimdi o eski liman meydanı park olmuştur. Çarşının limana inen tek geniş Arnavut kaldırımlı yolu da asfalt yapılmıştır. Bunu yapan belediye reisine bütün kasaba hayrandı. Bu asfalt yol yüzünden tam 20 sene belediye reisliğini uhdesine alan zat, çarşıdan geçerken herkes dükkanının önüne fırlar, bir "Nasılsın Rıza Çavuş?" lakırtısına can mal bağışlanabilir. Bir gün bu belediye reisinin aklına tuhaf bir fikir geldi, oturdu. Limana erzek getirip götüren öküz arabaları kasabanın medarı iftiharı asfaltı çamur içinde bırakıyorlardı. Kasabanın belli başlı ailelerinin çocuklarının bisikletleri kayıyor, eşrafın ara sıra bağ başına giderken bindikleri faytonlar geleni geçeni dükkanları zifos içinde bırakıyordu. Buna çare düşünen belediye reisi, öküz arabalarının limana gelmek için geçtikleri asfalt yolu bunlara kapamanın en cezri çare olduğunu düşünüyordu. Belediye çavuşlarını şehir haricindeki şoselere dikti. Şehre araba sokmadı. Hemen o gün asfalt pırıl pırıl yıkandı. Bisikletli esnaf mahdumları fiyakaya yaptılar. Akşamüstü, şimdi kasaba elektrik içinde yüzüyordu. Asfalt parıl parıl parladı. Dükkanlar vitrinlerini yıkaladılar. Her taraf tertemizdi. Bir hafta müddetle bütün çarşı esnafı, hatta kaymakam, hatta muteber tüccarlar akşamüstleri şıkır şıkır yolda gezinip durdular. Pantolonlarında eve döndükleri zaman bir dirhem çamur yoktu. Bir hafta, 10 gün kimse bu işin bir budalalık, bir delilik olduğunu anlayamadı. Şehir adeta bir bayram havasına büründü. Bu işi ilk sezen küçücük bir komisyoncu oldu. Yüzlerce araba şehir dışına bekleşiyordu. Köyler gazsız tuzsuz kalmıştı. Vilayette valinin otomobiline giden bir varil benzin bile daha varmamıştı. Komisyoncu kaymakam beye çıktı, vaziyeti anlattı. Eğer arabalar bu yoldan gelmezse şehrin üstünden onlar için bir başka yol yapmaktan başka çare olmadığı yahut da şehrin nüfusu kadar bir hamal gücüne şiddetle ihtiyaç hasıl olduğu kaymakama anlatılınca adam anladı. Hiç aklına gelmemişti. Herhalde belediye reisinin de aklına gelmemiş olacaktı. Yoksa men eder miydi? Çarşı esnafı ufak tefek mallarını şunun bunun sırtında dükkanlarına getiriyorlardı. Onlar için bir mesele yoktu. Fakat artta 4 vilayet, 10 kaza, yüzlerce köy vardı. Ardiyeler ağız ağıza dolmuştu. Kaymakam bey soluğu belediye reisinin odasına aldı. Vaziyeti kendi tabiri veçiyle ariz amik anlattı. Belediye reisi direndi. Efendim, başka yollardan geçsinler. Şehir temizlik ister. Ben de burada bu temizlik için oturuyorum. İsterlerse sırtta taşısınlar. Ben karışmam. Bu arabalar asfalttan geçemez diyordu. Kaymakam, yüzlerce arabanın şehir dışında beklediğini, hatta komisyoncudan öğrendiği şehrin bugünkü refahının, parkının, asfaltının bu arabalar, bu sarı, kırmızı, kumlu, çilli kamullar yüzünden olduğunu anlatmaya çalıştı. Belediye reisi, ya ben ya arabalar diye direndi. Kaymakam bey belediye reisini daha fazla sıkıştıramazdı. Memleketin en sevilen adamıydı. Ama başka bir çareyi halde düşünemiyordu. Hükümet önüne yığılmış arabacılara, komisyoncu delaletiyle şehre hücum edip gireceklerini, kendisinin hiçbir işten haberi olmayacağını söyledi. Kendisi makamına girip oturdu. Nihayet öküz arabaları asfalt yola gübrelerini, kumlarını, killerini, çamurlarını dökerek mağrurane şehre girdiler. Kasaba çarşılarını mahut gıcırtı bir öğle üstü doldurdu. Esnaf suratını astı, belediye reisi istifayı bastı. Dairesinden kahramancasına çıktı, şehir esnafının şekercisinden tutun da berberine kadar 2 sıra durup kendisini alkışladılar. Yine kimse aklına bu şehri yapıp edenin, daha da yapıp edecek olanın şu beğenmedikleri öküz arabaları olduğu, onların paltolarına, eteklerine sıçrattıkları sarı, kırmızı, kara çamuru öpmeleri, süpürmeleri lazım geldiğini düşünemedi. Belediye reisi işte bu iktisadi sebepten mahzun, mağrur, kahraman evine döndü. Fakat esnaf onun bisikletlere yaptığı iyiliği unutmadılar. O bir daha şıkır şıkır parladığını göremeyecekleri asfaltın, bir daha gölgelerini bile gösteremeyeceklerini anlayınca eski belediye reisini mebus seçtiler. Bir sonbahar akşamı. Nedir bu kuş? Bilmem ki. Sonbaharda bulutlar turunç renklidir. Sonbaharda yapraklar konuşur. Lodoslu İstanbul denizi ne baş döndürücü şeydir. Bir lodoslu günde vapura atlayıp her ipin, her maddenin ıslık çaldığı bir vapurda adalara gidip gelirim. Akşamüstü bazen köprünün ortasında durup Sultan Selim'in arkasındaki bulutlarda kırmızı rengin oyunlarını seyrederken bir sahra vahasında muazzam bir şehir, bir eski Bağdat, bulutlardaki deniz muharebesini seyrederim. Tramvaylar o şehri taşır, vapurlar o bulutlar şehrinin muhariplerini götürür. Biz bu hakiki şehrin sakinleri, tiyatro seyircileri gibi sessiz, adeta geçenler gibi durmuş gibi oluruz. Seyrederiz. Minareden minareye asılı kırmızılıklar, portakala, Trabzon hurmasına benzer yemişler sarkıtan sonbahar akşamlarında ben bıldırcını hatırlarım. Hepsini, bulutlardaki eski Bağdat'ı, minarelerdeki ananasları, insanların eski elbiselerindeki şaayı, hamal çocuğun çıplak ayaklarındaki renkten çizmeleri, ayyaşın etrafını saran eski şarap halesini, hepsini, bütün bu yalancılığı, binbir gece hikayelerin ancak çocukları saran rüyasını, hepsini bir tarafa bırakıp bir beli kuşakta adamın iplere dizip meyve hevengi gibi götürdüğü bıldırcınları düşünürüm.
Ayrım sonu.